her zaman bize destek olmaya, bizi taşımaya gayret eden, özen gösteren gerçekten diri bir Tanrı. Yaşayan bir Tanrı, hamdolsun. Ona ait olmak, onda olmak bizde bir sevinç yaratsın, sevinç oluştursun. Çünkü gerçekten bugün içinde bulunduğumuz ülkede yapılan araştırmaya göre yeniden doğmuş, yani İsa Mesih ile yürümeye karar vermiş kişilerin sayısının %3 olduğunu söylüyorlar. Hatta daha da aşağıda olduğunu söylüyorlar. Yani 2 milyon 480 milyon olarak kabul edilirse nüfus. Yani yuvarlak 3 milyon kişi Almanya'da ruhsal kapsamda Rab ile yürümeye karar vermiş. Wieder geboren dediğimiz Christ anlamında. Demek ki bu neyi gösteriyor? Aslında şanslı lafını kullanmak istemiyorum ama Tanrı'nın sevilenleriyiz gerçekten. Hamdolsun ki Tanrı o sevgisine doğru bir karşılık vermiş kişileriz. İnsanlar bu sevgiyi aslında yaşamlarında görüyorlar. Tanrı gerçekten bizim aldığımız bu soluğu bile bize vermemiş olsa, tamam mı, biz varlığımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ama insanlar yaşamlarına baksalar aslında Tanrısız hiçbir şeyi mümkün olmadığına tanık olurlar. Ama maalesef dünyasal akış, dünyasal gidişat maalesef onları kendinde sımsıkı tutuyor. Onun için sevinelim sevgili kardeşler. Tanrı bizi seviyor. Hem de büyük bir sevgiyle seviyor. Öyle büyük bir sevgi ki hayatını, öz varlığını bizim için feda etti hamdolsun. Bakın yavaş yavaş Weihnachten dediğimiz, Noel dediğimiz o döneme doğru yavaş yavaş ağır adımlarla yaklaşıyoruz. Görebiliyor musunuz? Bir bebek olarak yeryüzüne geldi. İnsan oldu. Leş gibi ağırda doğması gerekiyordu. Recep gibi adamın, bizler gibi kişilerin sonsuz yaşama kavuşabilsin, sonsuza dek yaşayabilsin, Tanrı'nın katında bir yerimiz, bir mekanımız olsun diye Tanrı bunu bizler için yaptı. O zaman sevinelim. Sevinecek bir neden var sevgili kardeşler. Sevinecek bir neden var. Seviliyoruz. Nedeni bu. Seviliyoruz. Hem de sonsuz bir sevgiyle. Buna layık olalım. Geçen hafta güzel geçti. Gerçekten aslında iyi oldu böyle karışık oturmak. Alman kardeşlerle beraber güzel sohbet yapma imkanı buldum ben de. Ve o gördüm ki o kardeşler de bizim oraya gelmemizden çok hoşnut. Az önce Sami söyledi ya, bizim Goldpark'taki Gemeinde'nin yaptığı bu programa Sami ve Kerstin katılması, Enver katılması, bizden bazı kardeşlerin katılmış olması o kardeşleri sevince boğdu. Bu harika bir şey. Gerçekten çok harika bir şey. Demek ki Tanrı tarafından sevilmiş olmak güzeldir ama kardeşler tarafından sevilmek de güzel. Doğru mu? Ben hacı tarafından seviliyor olmam ya da hatun tarafından, özlem tarafından, sizler tarafından seviliyor olmam bende ayrı bir duygu yaratıyor. Gerçekten söylüyorum. Yani şımartma lafını kullanmak istemiyorum ama güzel bir duygu. Sevilmek güzel bir şey hatun, değil mi? Kardeşler tarafından sevilmek güzel. Eckstein Gemeinde bizi seviyor. Goldberg Gemeinde bizi seviyor. Bugüne kadar gittiğimiz hiçbir gemeinde bizden nefret etmedi. Hamdolsun. Ama yürekten söylüyorum, nefret etmiş olsalardı çağırmazlardı. Ama çağırıyorlar. Eğer çağırıyorlarsa seviliyoruz. Hiç bunu düşündünüz mü? Evet. Rabbin sevilenleriyiz. 2 hafta önceydi. Değil mi? Petrus mektubuna baktığımızda. Geçen hafta Eckstein Gemeinde'ydi. Ondan önceki hafta şeydeydik. Pardon. Tabii seminerdeydik. Ondan önceki hafta. Ondan önceki hafta hatırlarsanız ikinci Petrus mektubundan birinci bölümden birinci bölümün daha doğrusu ilk 9 ayetini birlikte anlamaya çalışmıştık. Ama tabii ki zaman yetmedi konuyu bitirmeye. Konuyu bitirmek mümkün olmadığı için yarım bırakmak zorunda kaldık. İkinci Petrus, Petrus'un ikinci mektubu, birinci bölümün ilk 9 ayeti ve orada oradaki içeriği birlikte anlamaya çalıştık. Ama bugün umarım bitireceğiz, bitirmeye çalışacağım. Aslında diğer kardeşlerin de burada olmasını çok isterdim. Gerçekten aslında temel bir konu, hepimizin öneme alması gereken, ciddiye alması gereken bir konu. Ve orada konuya açıklık getirirken giriş olaraktan bir ifade kullanmıştım, anımsarsanız. Demiştim ki, uyanık olmanın topluluklarda ya da bireylerin iman yaşamında ne kadar önemli ve ne kadar gerekli olduğunu öne çıkaran kişinin kim olduğunu vurgulamıştım. Petrus olduğunu vurgulamıştım, değil mi? Yani Pavlos'un mektuplarına baktığımız zaman Pavlos da değişik değişik birçok konuları ele aldı ve belirli konuları öne çıkartmaya çalıştı. Petrus da bakıyoruz, o da yazdığı iki mektupta da farklı farklı konuları öne çıkarmaya özen gösterdiğine, gayret ettiğine tanık oluyoruz. Ve bunu açıklarken Petrus'un neden bunu öne çıkarmış olduğunu açıklarken şöyle demiştim. Petrus'un aslında öne çıkan bir özelliği vardı. Biliyorsunuz Petrus dediğimiz zaman öne çıkan en önemli özelliği Petrus'un, benim gibi böyle heyecanlı bir kişiydi Petrus. Atılgan bir kişiydi. Kendini her durumda öne atan bir kişiydi. Ve heyecanlıydı, aceleciydi. Beklemesi gerekirken heyecanla kendini öne attı. Dua etmesi gerekirken konuşmayı tercih etti ya da uyumayı tercih etti. Dinlemesi gerekirken de konuşmayı tercih etti. Ama öbür taraftan baktığımızda ne söylemiştim? Cesareti en üst düzeyde olan bir imanlıydı Petrus. Dikkatsizdi ama cesaretliydi. Dikkatsiz bir imanlıydı ama cesareti önde olan bir imanlı kardeşti. Ama Petrus'un güzel bir özelliği vardı değerli kardeşler. Petrus yaşadıklarını, öğrendiklerini bize kazandırdı hamdolsun. Yani ne öğrendiyse, ne kazandıysa yaşam içerisinde onları mektuplar aracılığıyla bize aktarmaya çalıştı ki bizler de karşılaştığımız zorluklarda ne yapmamız ya da nasıl yapmamız, nasıl Rabbin önünde dik durmamız gerektiğini bize mektupları aracılığıyla önümüze koymuş oldu. Ve dikkatinizi çekmiştir, bunu özellikle vurgulamıştım. İki mektubuna baktığımız zaman, birinci ve ikinci mektuba baktığımız zaman her iki mektup da aslında öne çıkan farklı konular olduğunu söylemiştim. Örneğin birinci mektuba baktığımız zaman Petrus daha ziyade inayeti, yani Tanrı'nın inayetini, Tanrı'nın kayrasını ne yapıyor? Öne çıkarıyor. Petrus özellikle birinci mektupta bunu vurguluyor ve bir ayetle desteklemiştim bunu hatırlarsanız. Mektubun son bölümünde, 5. bölümde 12. ayetin 2. kısmında ne okumuştuk hatırlayın. 5. bölümün 12. ayetin 2. kısmında sözünü ettiğim inayet diyor, Tanrı'nın gerçek inayeti olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın. Neye bağlı kalın diyor Petrus? Birinci mektubu tamamladığında Tanrı'nın inayetine bağlı kalın. Neden bunu vurguluyor Petrus? Büyük bir olasılıkla inayeti safsaklayan, inayeti ciddiye almayan kişiler vardı Petrus'un etrafında. Kardeşler biliyorlardı ki Tanrı'nın inayetiyle kurtuldular. İnayet aracılığıyla Tanrı onları seçti. İnayet aracılığıyla kurtuluşa sahip oldular. Ama bu insanlar biliyorsunuz Galatyalılar mektubuna baktığımız zaman da görüyoruz. Hayır inayet yetmez. Artı şunu da yapman lazım. Artı bunu da yapman lazım. Artı şunu da yapman lazım diye birçok yaptırımlarla insanlar değişik değişik öğretilerle girmeye çalıştılar. Ben inanıyorum ki Petrus da özellikle birinci mektupta inayeti öne çıkarmış olmasının temel koşulu bu. Kardeşler gevşediler. Ya inayetle kurtulduk ama ya ne yapmamız lazım? Aslında şunu da yapmamız lazım. Bunu da yapmamız lazım. Şunu da yapmamız lazım. Petrus diyor ki aslında yapmanız gereken seni kurtuluşunu sağlayan inayete sımsıkı sarılmaktır. Yani biz Rabbin bize sağlamış olduğu inayete sımsıkı sarılmak olması lazım. Ama ikinci mektuba bakıyoruz sevgili kardeşler. Daha çok inayetten daha çok Tanrı'nın bilgisi üzerine vurgu var. Bilmek sözü hatta söylemiştim. İkinci kez tekrar saymadım ama büyük bir olasılıkla eğer yanlış yapmadıysam demiştim. Tam 13 kez bilmek sözü ifade ediliyor ikinci mektupta. Bilmek sözü. Yani 3 bölümlü kısa mektupta 13 kez bilmek sözü geçiyor. Ama bu bilmek nedir? Bunu açıklamıştım size. Hatırlıyor musunuz sevgili kardeşler? Akıl yönünden bilmek değil, yani akıl yönünden ya da zihin yönünden anlamak değil, tam tersine Rabbimiz biliyorsunuz Yuhanna 17. bölümde de kendisi ifade ettiği gibi aslında tanımakla ilgili. Yani bilmek zihnen anlamak değil, akıl yönünden anlamak değil, aslında tanımakla ilgili olduğunun altını çizmiştim ve hatırlarsanız bir ayet okumuştuk değil mi? Ne diyordu? Yuhanna 17. bölümün 3. ayetinde sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Görebiliyor musunuz? İsa Mesih'i tanımak. Rab İsa Mesih'i tanımak. Demek ki bilmek neyle bağlantılı değerli kardeşler? Tanımakla bağlantılı. Biz ne kadar değerli kardeşler ifade ediyorum. Ne kadar hatun da güzel söyledi. Ne kadar Tanrı'nın sözüyle haşır neşir olursak. Ne kadar Tanrı sözüne yakın olursak, onunla iç içe olursak, zaman ayırır, onu nitelikli bir şekilde okursak, biz Rabbimizi o oranda tanırız. Demek ki bilmek gerçekten tanımakla bağlantılı bir şey. Başka bir koşul yok. Evet, mektubu nasıl açıyordu? İkinci Petrus mektubunun ilk bölümünü nasıl açıyordu Petrus? Hatırlayın bakalım. Söylemiştim size neyle açıyordu? İmanla açıyor değil mi? Yani ikinci mektubun ilk bölümünü Petrus imanla açıyor ve ilginç olan sahte imanlılardan önce gerçek imanlardan söz ediyor. Sahte imanlardan sonra ileriki bölümlerde söz edecek Petrus. Ama orada görüyoruz ki gerçek imanları öne çıkartıyor ve bu da bize şunu gösteriyor ki bizim yeniden doğuşumuz yani İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar vermiş olmamız neyle başlıyor? İmanla başlıyor sevgili kardeşler. Demek ki bu hayatı biz imanla başlatıyoruz. Sen Rabbimizi kabul ettiğinde kutsal ruhu yüreğine alıyorsun ve yaşam onunla birlikte başlıyor. Yepyeni bir yaşam. Hepimiz belirli yıllarda karar verdik. Kutsal ruhu aldık iman eder etmez ve onunla birlikte daha önce kafamıza göre yaşayan insanlar olarak ya da sahip olduğumuz belirli düşüncelere bağlı bir şekilde yaşayan insan olaraktan hayatımızı sürdürürken kutsal ruh hayatımıza girdi. Yeniden doğduk sözü aracılığıyla ve ruh aracılığıyla ve onunla birlikte yepyeni bir hayat başladı. Ama bu imanın bir özelliği var demiştim. Bu imanın bir özelliği var. Neydi o? Bu iman aynı zamanda da işte o ilk 9 ayette yazıyor zaten. 2. Petrus'un ilk bir 1. bölümünde. Bu imanı Tanrı'nın tüm vaatleri de kapsıyor. Yani bu imanın içerisinde biz iman ettiğimizde aslında Tanrı'nın vaatlerini de almış oluyoruz değerli kardeşler. Tanrı'nın vaatlerini de almış, ona sahip olmuş oluruz. Bakın 1. bölümün 4. ayetinde ne diyor 2. mektupta? Onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük değerli vaatler verildi. Ne zaman verildi? Ne zaman verildi bu vaatler? İman ettiğinde verildi. Demek ki iman aynı zamanda da bizi vaatlere ulaşmamızı sağlıyor, hamdolsun. Tanrı'nın tüm vaatlerine sahibiz. Demek ki kurtaran imanla başlayan iman yaşamı iman ile başlıyor. İman ile de ne yapıyor? Varlığını sürdürüyor. Yani devam ediyor. İsa Mesih'i tanıdıkça, onu ne kadar iyi anladıkça aslında onun gücünün ne kadar büyük bir güç olduğuna tanık oluyoruz. Yani tanıdıkça Rabbimizin gücünün ne kadar büyük bir güç olduğunu anlıyoruz, kavruyoruz sevgili kardeşler. İşte bu güç Tanrı'nın bize vermiş olduğu, sağlamış olduğu bu güç Tanrı yolunda ne yapmamızı sağlıyor? Bu güç yürümemizi sağlıyor. Ne harika bir şey. İman ediyoruz ama Tanrı bizi bırakmıyor. O iman hayatını sürdürebilmemiz için de gerekli olan ne varsa bize veriyor ki biz bu iman hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürebilelim. Ya bu inayet değildi ne sevgili kardeşler? Bir kişi yeniden doğduğu zaman doğumla ilgili tüm her şey tamamlanmış oluyor. Yani doğum ile ilgili eksik hiçbir şey yok. Bir bebek doğduğunda nasıl ki her şey yerindeyse biz de yeniden doğduğumuzda doğum ile ilgili ne gerekliyse hepsine sahibiz sevgili kardeşler. Bakın Kolosenler'de bir ayet okumuştum 2. bölümde. 10. ayet bu düşünceyi destekliyordu çok güzel bir şekilde. Kolosenler 2 ayet 10'da. Ne diyor Özlem? Her yönetim diyor ve hükümranlığın başı olan Mesih'te, bu çok önemli bir söz, doluluğa ulaştınız. Ne demek doluluk, nedir doluluk? Şimdi dolu olan bir şeye bir şey ilave etmek mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Demek ki ne gerekli ise Tanrı onu, dikkat edin, Mesih'te bize verdi, bize sağladı. Peki o zaman ne geliyor, ne gerekiyor? Biz eğer Mesih'te her şeye sahipsek, yeniden doğuyoruz, doğduğumuzda Tanrı bize gerekli olan her şeyi veriyor ve bize düşen nedir? Söyledim ya, hatırlamadınız mı? Hatırlayın biraz, düşünün. Bir bebek dünyaya geldiği zaman, bebek dünyaya geldikten sonraki süreç nedir? Büyümek. Demek ki Tanrı da biz yeniden doğduğumuzda gerekli olan şeyler bize verildiğinde demek ki nasıl bir süreç başlıyor? Gelişmeye, büyümeye doğru ilerleyen bir süreç başlıyor. Bebek de doğar doğmaz büyüme, değişim süreci başlıyor. Doğru mu? Yani doğduktan sonra ilk başladığı şey ağlamak. Yani bebek ana karnında ağlamıyor. Doğru mu? Ama dünyaya geldikten sonra başlıyor ağlamaya. Ya da ne bileyim başlıyor annesinin memesini emmeye. Bir değişim. Demek ki yeniden doğan bir kişi, Mesih'te yeniden doğan bir kişi büyümeye, gelişmeye yönelik bir süreç içerisine giriyor. Gelişmeye ve büyümeye yönelik bir süreç içerisine giriyor sevgili kardeşler. Şimdi ben şunu demiştim ilave olarak da. Dedim ki bu süreç başladığında büyüyorsun, büyüyorsun, gelişiyorsun. Yaşamda karşılaştıklarımla, sözü aracılığıyla ve büyüyüp gelişirken o büyüyüp gelişme sana bir şey kazandırıyor. Yani aslında bir sorumluluk veriyor sana. Yani büyümek sana bir sorumluluk kazandırıyor. Şimdi biz küçücük bir bebekten o sorumluluğu beklemiyoruz değil mi? Ama bebek büyüdükçe onun da sorumlulukları başlıyor. Değil mi? Çocukluk dönemi, gençlik dönemi büyüdükçe değişik değişik sorumlulukları yüklenmek zorunda kalıyor. Biz imanlılar da sevgili kardeşler büyüdükçe, geliştikçe bir sorumluluk yükleniyoruz. Temel bir sorumluluk. Nedir bu sorumluluk? Sormuştum size. Bu sorumluluğun ne olduğunu size sormuştum. İmanda gelişmek doğru. Zaten güzel, doğrudur. Yani biz geliştikçe, imanda büyüdükçe Tanrı bize bir sorumluluk yüklüyor. Daha önce vermiyor bu sorumluluğu ama bu bir sorumluluk yüklüyor. Aslında gerçekten yani bu özeti yapsak, bugün diyorum bu özeti bir vaaz olarak yapsak, bıraksak inan bana yeter ha sevgili kardeşler. Hani özetle bitireyim kalayım daha güzel. Özetle bir vaaz olsun. Bakın lütfen Kolosalar 2. bölümü açın. Hepsi doğru, yanlış bir şey yok. Sadakat olmazsa büyüme olmaz zaten. Doğru. Sadık olacaksın. 2:9. Tüm silahlarını kuşanmak. Ya tabii o da doğru. Onda da yanlış bir şey yok. Kolosalar 2 ayet 9 okuyabilir misiniz? Ne yazıyor Özlem?
Çünkü Tanrı'nın bütün doğruluğu bedence Mesih'te bulunuyor.
Hı. Yanlış mı yazdın? Ya. Doğru mu? Diye söylüyor. Ama ben o zaman yanlış yazdım da şeyi. Ayeti yanlış yazdım. Ayet şöyle diyor bakın okuyayım size. Belki siz hatırlayacaksınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Değil mi? Yine 2:9 2. Petrus 2:9 herhalde. Olabilir mi? 2. Petrus 2:9 olabilir mi? Yok. 1. Petrus 2:9. 1. Petrus 2:9'dan. Ya 2:9. 1. Petrus 2:9'dan. Doğru mu?
Evet.
İkinci değil 1. Petrus 2:9. Demek ki ben onu niçin özet yaparken bak doğru yazdığımız şeyi yanlış şey yapmışız. Her neyse. Güzel. Ne diyor? Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Demek ki değerli kardeşler Rab'be geliyoruz. Gelmiş olmamızın bir amacı var. Bu amaç ne zaman ortaya çıkıyor? Biz gelişip büyüme sürecine girdikten sonra Tanrı bu sorumluluğu bize veriyor. Başkalarına Rabbimizi anlatmak, paylaşmak, söylemek. Anlatabiliyor muyum? Bu çok güzel bir şey. Hangi oranda yapıyoruz o ayrı bir soru işareti. Ama fırsatları değerlendireceğiz. Sen nasıl mesela fırsatları buldukça bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Hepimiz bunu yapmaya çalışıyoruz. Fırsatları en iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor ki İsa'yı mümkün oldukça başkalarına anlatmamız lazım. Onun şaşırası işlerini, hatta yine ben söylemiştim size, Hindistan'da bir imanlı doktor kardeşin, o kör olmaya doğru giden kardeşleri diyelim, oradaki insanları kurtardığında, o insanlar gittikleri köylerde ne yaptılar? O doktorun yaptığı güzellikleri anlattılar. Yani o doktorun kendileri için ne yaptığını büyük bir sevinçle anlattılar. Tanrı bizim için ne yaptı İsa Mesih aracılığıyla? Aslında çok büyük bir şey yaptı. Çok büyük bir şey yaptı. Yani imkansız Recep'ten aslında çok güzel bir şey yaptı. Ve hala Recep de işini bitirmedi. Hacı ne de bitirmedi işini. Hatun'a da işini bitirmedi. Hiçbirimizde işi bitmedi Rabbim. Hala bizlerle işine devam ediyor. Demek ki o zaman bizlere düşen sorumluluk, biz Rabbimizi anlatmamız lazım. Nerede olursa olsun fırsatları değerlendirip İsa hakkında konuşmamız, paylaşmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Şimdi burada aynı zamanda da şunu söylemiştim. Sadece bizim bu hayatı yaşayabilmemiz için, bu yaşamı sürdürebilmemiz için sadece kutsal ruhun gücü yok. Aynı zamanda da Tanrı'nın vaatlerine, yani Tanrı'nın sözüne sahibiz. Yani sadece kutsal ruhun gücü yok. Tanrı'nın sözü de bizim için ayrı bir güç sevgili kardeşler. Onun için bu iman yaşamı sağlıklı bir şekilde gelişerek, büyüyerek devamı için Petrus'un da vurguladığı gibi Tanrı'nın değerli vaatlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Şimdi bu sözleri hangi rakamlarla ölçebiliriz değer açısından? 1 milyon dolar mı, 1000 dolar mı, 500 euro mu? Nedir? Gerçekten bu elimizde var olan Tanrı'nın sözlerini, Tanrı'nın vaatlerini bence hiçbir fiyatla, dünyasal değerlerle ölçmemiz mümkün değil değerli kardeşler. O zaman bu sözlerin değerini hepimiz bilmemiz gerekiyor. Hangi oranda değer veriyoruz bilmiyorum. Onun için hatırlayın, demiştim ki ben burada zaman zaman dile getirdiğim bir ayet var. Söyleyince hemen hatırlayacaksınız otomatikman demiştim. Tanrı'nın sözü dediğimizde, Tanrı'nın sözünü vurguladığımızda sık sık kullandığımız bir ayet var. 2. Timoteos'tan, 3. bölümden, 16. ayet. Onu ezbere biliyorsunuz artık demiştim, değil mi? 3. bölüm 16. ayette. Ne diyordu orada? Kutsal yazıların tümü Tanrı esini, yani vahiy yoluyla Tanrı'dan kaynaklanmıştır diyor, değil mi? Ondan sonra nasıl devam ediyor? Öğretmek, azarlamak, yola getirmek, ne diyor? Doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Şimdi demiştim ki size, neden önce burada öğretmekten söz ediyor, sonra arkasından azarlamak var, sonra yola getirmek var, ondan sonra da eğitmek var. Neden önce eğitmek, sonra azarlamak, sonra yola getirmek, sonra öğretmek niye yok da bir düzen içerisinde? Ben o kadar sık kullandım bu ayetleri demiştim size, hatırlayın, değil mi? O kadar sık kullandım bu ayetleri size ben. Ama ona rağmen daha yeni keşfettim bu konuyu hazırlarken, aslında burada harika bir sıralama var. Yani doğru bir sıralama var. Nasıl açıklamıştık bunu? Öğretiyor, azarlıyor, yola getiriyor ve eğitiyor sözlerini. Şimdi biz nasıl öğreniyoruz kutsal sözü? Bak, ben size soruyorum, böyle kutsal kitap çalışması gibi olsun. Gerçekten ben şu anda yüreğimde onu hissediyorum. Yani bu çok önemli bir şey. Bu ayeti özümleyin, ben eminim ki size çok şey kazandıracak. Şimdi öğretiyor diyor. Biz nasıl öğreniyoruz? Öğrenmenin ön koşulu nedir? Okumak. Bitti. Demek ki eğer biz öğrenmek istiyorsak değerli kardeşler, bu yaşamda, iman hayatında ne yapmamız ya da nasıl yapmamız konusunda herhangi bir şey öğrenmek istiyorsak kutsal kitabı %100 okumalıyız. Ne kadar okuman gerekiyor sen kendin biliyorsun. Ama %100 okumamız gerekiyor. Şimdi biz kutsal kitabı okumaya başladığımız zaman bir takım şeyleri öğreniyoruz. Nedir öğrenmemiz gereken şeyler? Yanlışlıklar, değil mi? Birçok şeyleri Tanrı sözü aracılığıyla, yani şunu diyebiliriz, şunu söylemiştim. Öğreniyoruz, aslında neyi öğreniyoruz? Bu iman hayatında bizim için ne gerekli olan ilkeleri, yani ruhsal ilkeler nedir? Bu ilkeler nelerdir? Bu ruhsal ilkeleri iman hayatında hangi ilkeleri öğrenmemiz gerektiğini bize kutsal söz bize net bir şekilde açıklıyor değerli kardeşler. Şimdi bu ilkeleri biz öğrendiğimiz zaman ne oluyor? İlkeleri öğrenmeye başladığımız zaman eğer biz yanlış bir noktadaysak, yanlış bir noktadaysak okuyoruz, öğreniyoruz, ilkeleri öğreniyoruz ve ilkeler bana diyor ki Recep sen yanlış noktadasın. Ne yapıyorum? Ya itaat ediyorum ya itaat etmiyorum. Ama itaat ettiğim zaman ne yapıyorum? Bu ilkeleri öğrenmek beni doğru bir çizgiye getiriyor. Bakın, üçüncü nokta neydi? Yola getirmek. Görebiliyor musunuz? Ne kadar doğru bir şey. Demek ki öğretiyor, ondan sonra diyor ki Recep sen yanlış noktadasın. Ondan sonra ne yapıyor beni yanlış noktadasın dedikten sonra alıyor, doğru yola getiriyor. Bak üçüncüsü doğru yola getirmek. Farkında mısınız? Doğru yola ben geliyorum ya da gelmiyorum. Kaybolan oldu olduğu gibi. Ya itaat ediyorum ya da itaat etmiyorum sevgili kardeşler. Şimdi doğru çizgiye getirildikten sonra bunun doğal sonucu ne oluyor? Ben doğru çizgiye getirildiğim zaman eğitilmiş oluyorum. Bu kadar basit. Yani şeye doğru gelişme yönünde bir hareket başlıyor bende. Yani ben beni bana öğretiyor, azarlıyor, yola getiriyor. Yola getirmenin sonucu olaraktan bana bir takım şeyler kazandırıyor. Ve bunun da adı, yani o yönde beni harekete geçirmiş olmasının adı eğitim. O zaman da eğitilmiş oluyoruz. Demek ki öğrenmezsek azarlama yok. Azarlama yoksa yola getirilmek yok. Yola getirilmek yoksa eğitim de yok sevgili kardeşler. İşte eksikliğimizin temel nedeni bu değerli kardeşler. Ve Tanrı sözünü bir de şunu son olarak da vurgulamıştım. Tanrı sözünü okumadan Tanrı sözünü okumadan kalkıp ne durumda olduğumuzu görebilmemiz mümkün değil. Bir örnek vermiştim hatırlıyor musunuz? Söyle. Ha, ayna örneği tabii. Bir örnek vermiştim. Değil mi? Aynadan bir örnek vermiştim. Şimdi ben aynaya bakıyorum demiştim. Değil mi? Size söylemiştim. Demiştim ki aynaya bakıyorsunuz. Ayna diyor ki sana Recep sakal tıraşı ol. Ya da ayna diyor ki sana Özlem makyajını tazele. Ya da ne bileyim cımbızla bak kaşların büyümüş kaşlarını çek. Ama ben ne kaşlarımı çekiyorum, ne makyajımı tazeliyorum, ne de sakal tıraşı oluyorum. Ben şimdi değerli kardeşler, bana ayna diyorsa ki sen bunu yapacaksın. Ben bunu yapmazsam eğer bunun faydası ne bana? Var mı bir faydası? Hiçbir faydası yok. İşte Tanrı'nın sözünün de bize olan en büyük özelliği bize durumumuzu gösteriyor. Recep sen bu noktadasın diyor. Ben acı duyuyorum, geri dönüyorum ya da vurdum duymaz bir tutum izliyorum değerli kardeşler. Ama bu çok acı verici bir şey. Eğer ben Tanrı sözü bana söyleyip de ne yapmam gerektiği konusunda beni uyarıp da ben eğer o uyarıları dikkate almazsam, önemsemezsem, aynen o aynaya bakıp da Yakup'ta dediği gibi, Yakup'ta okuduk ya, Yakup'ta dediği gibi bakıp kendini görüp sonra çekip giden adama benzer. Yani hiçbir kazanım elde etmiş olmasın sevgili kardeşler. Onun için Yakup'tan, Yakup 1. bölümden 2 ayet okuduk. Lütfen açalım orayı. Çok önemli. Yakup mektubu 1. bölüm. Ya Yakup 1. bölüm 22 ve 23. ayetler ne diyor? Şimdi nasıl özetleyebiliriz bunu? Bu iki ayeti nasıl özetleyebiliriz? Çok açık ve net. Diyebilir miyiz? Duymak yeterli değil. Ne gerekiyor? Uygulamak gerekiyor. Bakın, duymak yeterli değil, uygulamak gerekiyor. Peki, duyuyorsun ama uygulamıyorsun. Uygulamadığın zaman ne oluyor ayete göre? Ayet söyledi az önce. 22-23 yok. Tamam, güzel. Şimdi uygulamadığımız zaman işitiyoruz, duyuyoruz. Uygulamamız gerekiyor. Uygulamadığımız zaman ne oluyor? Bu ayete göre okuduk az önce, Özlem okudu. Bir daha okusana ayeti.
Kendini aldatmış olur.
Bitti. Bu iki ayeti böyle özetleyebiliriz. Bana göre bu var ya, emin olun, bak yürekten söylüyorum, ben Recep olaraktan söylüyorum, benim yüreğime böyle koca bir mızrak girdiği gibi oldu. Ha. Yani kişinin kendisini aldatma kadar korkunç bir şey var mı? Ben size sormak istiyorum. İnsanın kendini aldatması kadar kötü bir şey var mı? Bilmiyorum. Bir kişi fark ettiği zaman kendi kendini aldatıyor. Yani Tanrı sözü diyor ki bana, Recep kendini düzelt. Güzel. Alıyorum, kendimi düzeltiyorum. Ben bir şey kazanıyorum. Değişmiş olaraktan devam ediyorum. Ama bana düzelt diyor ya da şunu yap Recep diyor. Ben yapmıyorum. O zaman ne oluyor? Buna ben kendimi aldatıyorum o zaman. Kendi kendimi aldatmış oluyorum sevgili kardeşler. Bu çok acı verici bir şey değerli kardeşler. Onun için bizler kesinlikle ve kesinlikle sözün uyarılarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kesinlikle Rabbin sözüne itaat etmemiz gerekiyor. Yani diğer bir ifadeyle diri söz Recep'in yaşamında vücut bulması, yaşam bulması gerekiyor. Vücut bulması gerekiyor. Eğer Tanrı'nın sözü yukarıda kalmayıp Recep'in bedeninde vücut alırsa, işte o Recep değişir. Recep'e bakan da ulan bu nasıl bir Tanrı'ya inanıyor diye kalkar bir takım sorular sormaya çalışır. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net. Bak, özetledik. Bu da bir vaaz gibi oldu değil mi? Ha, ikinci bir vaaz oldu bazıları için. İkinci bir vaaz oldu. Hatuncuk için değil. Hatun sen var mıydın? Sen yoktun herhalde değil mi? Ya. Evet. Şimdi. Demek ki ne oluyor? Ben sözü işitiyorum. Yaşamıma sokuyorum. Yaşamıma soktuğum zaman Rabbin istemi doğrultusunda hayatımı sürdürüyorum demektir. O zaman bana bakanlar Recep'in kime ait olduğunu o zaman tahmin edebiliyorlar. Şimdi bakın, ilginç. Değişmiş olman, yani sen iman ettikten sonra sende bir değişim oldu değil mi? Oldu mu olmadı mı acı? Tabii. Kesinlikle. Yani ama bu kadar, ama o kadar, ama bu kadar. Hepimizde farklı olabilir ama mutlaka her birimizin hayatında bir değişim oldu. Şimdi bu değişim neyi gösteriyor bize? Bu değişim bize neyi gösteriyor? İsa yaşıyor, hamdolsun. Kime ait olduğunu gösteriyor? Senin İsa Mesih'e ait olduğunu gösteriyor. Sen farklı bir şekilde söyledin ama doğru. Aynı şey. Yani bu değişim senin kime ait olduğunu gösteriyor. Bak çok ilginçtir. Tanrı'yı kim gördü? Tanrı'yı kim gördü? Evet, Tanrı'yı gören var mı fiziken? Çünkü neden? Yuhanna'da diyor ya 4. bölümde. Tanrı ruhtur diyor. Ona tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdır diyor. 4. bölümde yanılmıyorsam. O Samueli kadın olayında herhalde. Orada. Şimdi ben Tanrı'yı görmedim. Ama aslında gördüm. Öğrenciler birebir gördü. Ama ben öğrencilerin yaşadığı dönemde yaşamadığım için ben de aslında gördüm ama Tanrı sözü aracılığıyla gördüm Tanrı'yı. Bakın şimdi Yuhanna 1. bölümü açın. Yuhanna 1. bölümü açın. Yuhanna 1 ayet 18. Ondan önce 14 olacak. Söz beden aldı. 14 oluyor. 18. ayet ne diyor Özlem? 1. bölüm 18. Umarım bunu doğru yazmışımdır. 1.18 ne diyor? Yok mu 1.18? Ne 1. Yuhanna'sı ya? Yuhanna dedi. Yuhanna 1. 18 ne diyor? Ha durun bak. Hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Ama bak dikkat et. Burası çok önemli.
Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğlu onu tanıttı.
Bak. Demek ki Tanrı'yı kimse görmedi ama o İsa'nın döneminde yaşayan herkes İsa Mesih aracılığıyla ne yaptılar? Tanrı'yı gördüler aslında. Yani Tanrı'nın güzelliğini, yüceliğini, görkemini İsa Mesih yaşamında, yaşamıyla tanıttı sevgili kardeşler. Şimdi bizler İsa'yı görmedik. Doğru mu? Ama İsa'nın İsa'ya ait olduğumuzu biz görülen yani gözle görülen kişiler olaraktan biz İsa'nın güzelliğini, İsa'nın yüceliğini, onun sözlerini okuyarak kendimizi kime ait olduğunu yansıtabiliriz. Yani görmediğimiz Allah'ı biz yansıtabiliriz. Bu harika bir şey aslında düşündüğümüz zaman. Değerli kardeşler bakın. Aslında birazcık derin düşünün. O kadar değerliyiz ki bakın ben birazcık düşündüğüm üzerinde. Benim Tanrım kendisini tanıtabilmek için Recep'i kullanıyor. Müthiş bir şey ya. Tanrı dünyaya kendini nasıl açıklıyor? Recep aracılığıyla açıklıyor. Hacı aracılığıyla, hatun aracılığıyla yani bizlerin yaşamıyla bunu kanıtlıyor, bunu açıklıyor. Demek ki değerli kardeşler ben bugün elma ağacına baktığım zaman bu elmadır, elma ağacıdır diyebiliyorsam değerli kardeşler bana bakan kişi de bu kişi İsa'ya aittir diyebilmeli. Ya da onu bilmese bile otomatikman gelip sana sorduğunda senin aracılığınla o kişi bunu anlamalı, görmeli. Senin kime ait olduğunu. Bu harika bir şey. Gerçekten Tanrımız, diri Tanrı, gerçekten kendini biz imanlar aracılığıyla dünyaya ilan ediyor. Tanıtıyor. Söz aracılığıyla biz İsa Mesih'i tanıyoruz. Tanıdıkça değişiyoruz. Değişimimiz Tanrı'yı tüm dünyaya haykırıyor, açıklıyor. Bu harika bir şey gerçekten. Türkçemizde çok güzel bir ifade var. Şöyle bir ifade. Belki duymuşsunuzdur. Ben Özlem'le Hatun mutlaka duymuştur. Hacı'yı bilmiyorum ama mutlaka duymuşsunuzdur. Şöyle diyor bizim Türkçemize. Söyle bana arkadaşını sana kim olduğunu söyleyeyim. Hiç bunu duydun mu Hatun? Havada mı? İyi, anne babadan değil ama havadan duydum. Bak, ben annem babamdan duydum, öğrendim bunu. Söyle bana arkadaşını, sana kim olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu ne anlatıyor size? Bu kadar güzel. Değerli kardeşler bak. Demek ki kiminle ilişki içerisindeysen o kişinin ya huyundan ya suyundan kapıyorsun. Doğru mu?
Evet.
Doğru. Hatta benim annem şunu derdi. Oğlum sen Ahmet'le arkadaşlık yapmaya başladığından beri huyun suyun değişti diyordu bana. Ahmet'i ben söylemiyorum, hangi Ahmet o. Bir tane Ahmet. Ya da kızım Özlem, sen Ayşe'yle arkadaşlık yaptığından beri senin huyun suyun değişti. İşte dedim annen sana böyle bir şey. Peki. Birisi bize şöyle bir ifade kullandım. Ya kardeşim sen İsa ile birlikte ilişkiye girdiğinden bu yana senin huyun suyun değişti. Sen acayip bir insan oldun. Diyen oldu mu size? Değerli kardeşler bakın çok önemli. Yavaş yavaş gidiyorum ama eğer ben Rab ile ilişki içerisinde olduğumu söylüyorsam ya huyundan ya suyundan kapmam lazım. Yani İsa'nın yürüdüğü yolda yürümem gerekiyor. Kutsal kitapta bunu vurguluyor özel bir şekilde. Yani ben mutlaka ve mutlaka ona ait olmanın özelliklerini hayatımda yansıtmam gerekiyor. Mutlaka iman eden kişi değişmiştir. Ya da hala değişmeye devam ediyor. Biz daha bu süreç bitmedi. Değiştim ama ben değişmeye devam ediyorum hala. Değişmem gereken daha çok yön var. Ben Rabbin yanına gittiğim zaman tamamen değişmiş olacağım. Her şeyle değişmiş olacağım. Ama şu anda o yolda, o değişme yolunda ilerliyorum sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki ister istemez doğal olaraktan Kristina sen ya da Hacı sen atla geç. Haydi Kristina. Ya. Şimdi Kristina'nın doğum günü var ya bugün onu ya. Şimdi bebeklerinizi, dünyaya gelen çocukları düşünün. Bebek büyüdükçe dikkat edin. Büyüdükçe ya annesini ya da babasının doğasını taşıyor. Doğru mu değil mi? Bana tersini söyleyen var mı? Şimdi bakın. Yani ben baktığım zaman Yasemin'in hem tip olarak ama karakter olaraktan Yasemin benden çok aldı. Ama Aydın da Kristina'dan çok aldı. Yani mutlaka ya anneden bir şey alıyorsun ya da babadan bir şey alıyorsun. Mutlaka Yasemin de ya babasından bir şeyler aldı, ya sen kendin şu anda görüyorsun ya da benim kopyam dediğin noktalar da vardır. Ya benim aynen kopyam diyebilirsin. Karakter açısından, yapı açısından. Gerçekten bebekler ya anneden ya babadan onun doğasından bir şeyler alıyorlar ve yaşamlarında yansıtıyorlar. Onun için halk arasında biz şöyle bir ifade kullanıyoruz. Tıpkı babasına ya da anasına çekmiş. Hık demiş burnundan düşmüş diyoruz. Doğru mu? Bu kadar benzer. Bu kadar yani benzerlik olmaz. İşte değerli kardeşler, tekrar altını çiziyorum. Eğer Tanrı'dan doğmuş isek, eğer Tanrı'dan doğduysak, Tanrı'nın doğasını yaşam tarzımızla yansıtmamız gerekiyor. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Burada şimdi biz kimseyi suçlamıyoruz. Doğru mu? Biz burada doğal bir şeyi açıklıyoruz. Eğer yeniden doğdum diyorsan, O zaman o ait olduğun kişiyi hayatında yansıtman, sergilemen gerekiyor. Eğer yansıtmıyorsan, sergilemiyorsan bence tek bir nedeni var. Onunla olan ilişkinde bir bozukluk var demektir. İlişkide bir bozukluk varsa eğer, o kişiye ait olan şeyleri yansıtmakta zorluk çekebilirsin ancak. Aksi halde değil sevgili kardeşler. Onun için iman etmemiş bir kişi ruhsal kapsamda ne durumda? Ölü durumda. Ama iman etmiş bir kişi hamdolsun Tanrı çocuğu yeniden doğmuş olduğu için diridir, yaşıyor, ölü durumda değil hamdolsun. Kurtulmamış günahlı bozuk doğasından dolayı bozulma, çürüme yönünde devam eder. Eğer bir kişi yeniden doğmadıysa ölüme giden yolda, çürümeye giden yolda adım adım ilerliyor demektir. Ama Tanrı çocuğu Tanrı doğasını taşımış olduğu için Tanrı yolunda ne yapar? Verimli bir biçimde ilerler. Bu çok önemli. İman etmeyen, bu çok önemli. İman etmeyen çürüme yönünde, ölüme doğru giden yolda çürüme, bozulma yönünde ilerler. Ama yeniden doğmuş imanlı da verimli olma yönünde ilerler. Yani hayatında, yaşamında verimlilik artar. Bakın, bir ayet size söyleyeceğim. Üçüncü bölümde, yani ikinci Petrus'un, yani Petrus'un ikinci mektubundayız. Onun üçüncü bölümünü atlayın. 18. ayet ne diyor Özlem? Evet, 18. ayet ne diyor? Bakın, amin. Şimdi bakın, çok ilginç. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in inayetinde ve onu tanımakta, yani bu ne demektir? Ona benzer olma yönünde. Ona benzer olma yönünde ilerleyin diyor. Demek ki iman hayatı devam eden bir hayat. Yani sürekli gelişen, daha da iyiye, daha da iyiye, daha da iyiye giden bir süreç iman hayatı. Durağan değil, hareket halinde bir süreç. Ve sürekli bir gelişme söz konusu. Tanımak demiştim az önce, kutsal sözü okumakla mümkün. Onunla ilişkiye girmek için Tanrı'nın sözünü okuyoruz. Tanrı'nın sözünü okudukça gelişiyoruz, geliştikçe de, büyüdükçe de ne yapıyoruz? Değişiyoruz, olgunlaşıyoruz. Verimliğe doğru giden bir süreç bizim hayatımızda, her birimizin hayatında başlıyor. Gerçekten bu harika sevgili kardeşler. Kişinin taşıdığı doğa neyse o yönde istek duyuyor. Taşıdığın doğa neyse. Eğer İsa Mesih'e ait olmanın özelliğini, doğasını taşıyorsan istek duyarsın. O yönde istek duyarsın. Yani ben onun için diyorum, değerli kardeşler, bazen böyle yoğunluktan dolayı Tanrı'nın sözünü okumadığım dönemler oluyor. Bazen dua etmekte zorluk çektiğim dönemler oluyor. Onun için sabaha kaydırdım. Sabah kalkıp iş duayla olsun diye kendimi disiplin ederekten o şekilde yapmaya çalıştım. Gerçekten kendimi tuhaf hissediyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Okumadığım zaman ya da dua etmediğim zaman. Sizlerde de mutlaka oluyor. Yani neden? Ben kimin doğasını taşıyorum? Tanrı'nın doğasını taşıyorum hamdolsun. İsa Mesih'e ait olmanın bir özelliği var, doğası var bende. Bu doğa, o doğaya ait olan özelliklerin ardından koşar. Doğru mu? Bu çok çok yerinde olan bir şey. O açıdan ben bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyeceğim. Ondan sonra kapatacağım. Çünkü bitiremeyeceğim bunu. Şimdi şöyle düşünün. Açın lütfen. 22. 3. bölüm yine Petrus 2. 2. Petrus 2. 22. ayetinde. Evet, 2. bölüm 22. ayet. 2:22. 2. Petrus 2. bölüm 22. ayet. Onun için bak Sami bekliyor tam bitireyim diye. Ne diyor orada?
Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor. Köpek kendi kusuruna döner, domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner.
Bu ne demektir? Şimdi ne anlıyorsunuz? Köpek kendi kusmuna, domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya dönerden ne anlıyorsunuz? Bitti. Yani köpeğin doğasının ne olduğunu, domuzun doğasının. Gerçekten de bu böyledir, denenmiştir. Domuzu alıyorlar, yıkıyorlar, paklıyorlar, temizliyorlar, kurdele takıyorlar. Ondan sonra bırakıyorlar, domuz yatır koşuyor, çamura bulanıyor, yuvarlanıyor çamurun içerisinde. Çünkü niye? Domuzun doğası bu. Ve ben kendi gözümle gördüm gerçekten de. Köpek kendi kusmunu yiyor. Evet. Köpek kendi kusmunu yiyen bir hayvan. Anlamı ne? Doğası bu. Yani doğa, natur şeyi, doğası, içgüdü onun o şekilde. Mesela
ha. Ama benim önceki hayatımda ben de çok pek iyi değildim. Ama Tanrı beni yeniletti.
Tamam. Bak çok güzel bir şey söyledin. Yenileti ne oldun sen? Domuz değilsin artık. Kuzusun. Ha kuzusun. Ha demek ki eğer ben kuzu isem sen kuzuyu al. Ben bunu denedim. Kendi denediğim için söylüyorum. Al bu kuzuyu. Getir çamurun içerisine bula. Emin ol kalkıyor silkeleniyor. Karakteri kuzunun karakteri çamur değil. Doğasında çamur yok. Hep temiz çayırları özlüyor. Yemyeşil çayırlarda otlanıyor. Temiz suların yanına gidiyor. Bulanık sudan bile su içmiyor. Emin olun biz babam alırdı kurbanlık koyun. Hani bir hafta önceden alırdı birazcık etlensin diye. Biz onu beslerdik. Ondan sonra koca bir bakır çanak vardı. İçine su dolduruyorduk. Zamanla o bir hafta içerisinde tabii değiştirmen gerekiyor. Bulanıyor su. Sudan içmiyor hayvan. Susamış olmasına rağmen bulanık sudan su içmiyor. Neden? Doğası gereği. Bunu yapıyor. Ama domuz için problem değil. Ben onun için her zaman şunu söylüyorum değerli kardeşler. İmanlı günaha düşer mi? Düşer. Ben de düşüyorum. Hepimiz düşüyoruz. Ama bir imanlı günaha düştüğünde hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde devam edemez. Çünkü karakteri değişmiştir. Kuzu gibi silkelenir. Üstünü atar o pisliği. Yine o tertemiz çayırların peşinden koşar sevgili kardeşler. Onun için Tanrı çocuğu da kutsallığın ardından gitmek zorundadır. Tanrı'nın ilkelerine bağlı kalarak hayatını sürdürmek zorundadır. İşte bu yüzden Korintoslara yazılan mektupta, ikinci mektupta, 2. Korintoslar 6. bölüm 14. ayet bakın ne diyor. Ve bununla da artık şey yaparız. Ya 6:14. 2. Korintoslar 6:14.
İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paylaşlığı olabilir.
Görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Ne kadar güzel, ne kadar güzel bir şey. Doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşı olabilir? Bakın çok ilginçtir. Burada ışık ve karanlığı söylüyor ama onun öncesinde doğrulukla fesat diyor. Yani iyilik ve kötülük. Demek ki biz kutsal kitaba baktığımız zaman ışık doğruluğun simgesidir. Baktığımız zaman güzelliklerin simgesidir. Tanrı'yı simgelemiş olduğu için. Biz karanlıktan ışığa çağrıldığımız için, Tanrı'ya ait olduğumuz için onu özlüyoruz. İyiliğin ardından koşuyoruz. Güzelliklerin peşinden koşmaya gayret ediyoruz. Ama karanlık da kötülüğün simgesi. Tanrı ne yapıyor? Yaratılışın başında ışıkla karanlığın ortasına kalın bir çizgi. Yani bu ne demektir? İyilikle kötülüğün, değil mi? İyilikle kötülüğün arasına, yalanla doğrunun arasına kalın bir çizgi koyuyor Tanrı. Demek ki eğer ben ışığın kaynağı olan Tanrı'ya ait olduğumu söylüyorsam, o zaman ışığın meyvelerini hayatımda yansıtmam gerekiyor. Tanrı'ya ait olan güzellikleri hayatımda yansıtmam gerekiyor. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Meyve verebilmenin ön koşulu ya da verimli olmanın ön koşulu değerli kardeşler nedir? Siz söyleyin, noktalayacağım. Birisi ışıktan söz etti. Işıkta yaşamak. Ne yani? Yani Tanrı'da yaşamaktır. Verimli olmanın ön koşulu, meyve vermenin ön koşulu değerli kardeşler, Tanrı'da yaşamaktır. Tanrı'da yaşamanın da ön koşulu, kutsal sözü ciddiye almaktır. Ciddiye almanın ön koşulu da buna nitelikli bir zaman ayırmaktır. Buna nitelikli bir zaman ayırdığımızda Tanrı'nın sözü bizi o zaman azarlayacaktır. O zaman bizi yola getirecektir ve o zaman bizi de eğitmiş olacaktır. Başka bir yol yok sevgili kardeşler. Eğelim yüreklerimizi Rabbin önünde. Gerçekten kime ait olduğumuzu biliyoruz. Ve hiçbirimiz dört dörtlük değil. Hepimizin eksiklikleri var. Ama güzel olan şey Tanrı bize baktığında aslında bize baktığı zaman biz hiç hak etmedik. İyiliği, Tanrı'nın iyiliğini, Tanrı'nın inayetini hiç hak etmedik bize baktığı zaman. Ama biz iman ettikten sonra bir şey değişiyor değerli kardeşler. Tanrı bize baktığında bizde İsa Mesih'i görüyor. Dikkat edin. Bizde İsa Mesih'i görüyor. İsa Mesih her şeyi yaptı aslında. Yani biz ne kadar zayıf da olsak, ne kadar düşenler de olsak, İsa Mesih'in sayesinde bizler doğrulukla donatılıyoruz. Doğrulukla donatılıyoruz. Yani aklanıyoruz Rabbimizin sayesinde. Bu inayettir. Başka hiçbir şey değil. Onun için gerçekten iyi bir Rabbimiz var. Harika bir Rabbimiz var. Bizim için her şeyi yaptı. Onun için bizler de lütfen bu içinde bulunduğumuz yeryüzünde hayatımızı sürdürürken Tanrı'nın bize vermiş olduğu o güzel sorumluluğu iyi bir şekilde yerine getirelim ve onu iyi bir şekilde dünyaya tanıtalım. İyi bir Tanrı olduğunu hayatımıza yansıtalım. Bunu yapabilmek için de hizmet etmeye devam edeceğiz. Birbirimizin yükünü taşımaya devam edeceğiz. Ve Rabbin sözüne bağlı bir şekilde adımlarımızı atmaya gayret edeceğiz. Başka bir neden yok. Bunun da sonucu verimlilik sevgili kardeşler.